Ayrım 27.
Zeynilik özellikle Yıldırım Bayazıt ile Çelebi Mehmet'in bu kuruma girmesiyle büyük bir etkinlik kazanmış, Fatih 2. Bayazıt dönemlerinde İstanbul'da hızla yayılmıştır. Zeynilik inançlarına göre insanın görevi Kur'an ile hadisin gösterdiği yolda yürümek, dünyanın geçici, öte dünyanın, ahiretin kalıcı olduğuna, bütün evrenin yokluktan Tanrı buyruğuyla yaratıldığına inanmaktır. İnsan kuldur, yaşadığından, yaptığından sorumludur. Onun şeriat ilkelerine göre yaşaması, bütün geçici eğilimlerden sıyrılması, kendini Tanrı'ya adaması gerekir. Tanrı birdir, bütün varlıkların yaratıcısıdır, önsüz, sonsuzdur. Bütün olup bitenleri, olacakları, nesneleri görür, bilir, duyar, anlar, yönetir. Yargı günü, cennet, cehennem, ölümden sonra dirilme vardır. İnsan tinle gövde gibi iki özden yaratılmıştır. Tin ölümsüz, gövde ölümlüdür. Zeyniliğin benimsediği bu inançlar yeni, özgün değildir. Özgün olan tekkelerde düzenlenen törenlerde okunan şiirlerdir. Bu kuruluş içinde yetişmiş birçok ozan, yazar, düşünür vardır. Çoğunun yapıtı Arapçadır. Zeynilikte toplanış için tören düzenlenir. Töreni şeyh ya da onun görevlendirdiği bir yetkili yönetir. Anış topluca sürdürülür, Kur'an okunur, Tanrı adları sıralanır. Tarikata girmek için önce aracı bulunur, durum şeyhe anlatılır. İsteklinin amacı, düşünceleri açıkça öğrenilir. Ona tarikatın özellikleri, kuralları anlatılır. Bir deneme evresinden sonra topluluğa girilir. Şahabettin Ahmet Sivasi Zeyniliğin öncülerindendir. Sivas'ta doğmuşsa da doğum yılı bilinmiyor. 1455'te Ayaslu'da ölmüştür. Sivas'ta öğrenim gördü, sonra bu tarikatın kurucusu Zeyneddin Muhammed'in yanına gitti. Ondan el alarak Anadolu'ya döndü, kendisini tasavvufa verdi. Tefsir, fıkıh, hadis, Kur'an konularında çalışmalarını sürdürürken bir yandan da zeynilik inançlarını yaymaya koyuldu. Şahabettin Ahmet'in yazılarından anlaşıldığına göre önemli olan gönül bilgisidir. Şeriat bu bilginin uygulanması için bir araçtır, yasadır. Derinlik gönüldedir. Bütün varlıklar yaratılmıştır. Yaratıcı Tanrı'dır, tektir. Birdir. Tin ölümsüz, gövde ölümlüdür. Kur'an'ın, hadisin bildirdikleri gerçektir, kesindir. Düşüncelerini içeren yazılarını şu yapıtlarda toplamıştır. Uyunul Tefasir, Riyazul Eshar fi Celalili Ebrar. Şeyh Hamdullah. Zeyniliğin ilkelerini benimseyen bu kuruluşa girenlerden biri de ünlü hattat Şeyh Hamdullah'tır. 1429'da Amasya'da doğdu, 1519'da İstanbul'da öldü. Gençlik dönemini Amasya'da geçirdi. Sonra orada vali bulunan Şehzade Bayazıt ile yakınlık kurdu, ona yazı öğretti. Bayazıt padişah olunca Hamdullah'ı da İstanbul'a getirtti. Sülüs, nesih denen yazı türlerinde yeni bir biçim geliştirdi. Vefa Müslühiddin Mustafa. Zeyniliğin öncülerinden olmasına karşın yaşamı konusunda ayrıntılı bilgi yoktur. Doğum yeri, yılı bilinmiyor. 1490'da İstanbul'da öldü. Zeynilik şeyhlerinden Abdullah Kuddisi'den tarikatla, tasavvufla ilgili bilgiler edindikten sonra kendini bütün yaşamı süresince bağlı kaldığı bu kuruma adadı. Vefa Musluhiddin, tasavvuf konularını işleyen şiirleriyle çevresinde geniş bir ilgi uyandırdı. İstanbul'da, bugün kendi adıyla alınan yörede tekkesini kurarak düşüncelerini yaydı. Tasavvuf konularında olduğu gibi İslam bilimleri alanında, özellikle hadis, fıkıh türünde yetkili bir kimse sayılırdı. Rüzname, Haşiye-i Tevhid adlı yapıtları önemli sayılır. Şiirleri tekkede düzenlenen özel törenlerde okunur, Tanrı adlarının anılmasıyla coşkulu bir etki yaratırdı. Vefa Musluhiddin'in özellikle İstanbul'da sünni inançlara bağlı topluluklar üzerinde büyük etkisi olmuş, ermişler arasına sokulmuştur. Zeynilik Kütüğü. Ömer Şahabettin Sühreverdi, Necibettin Ali Şirazi, Nurettin Mahmud İsfahani, Hüseyin Hüsamettin Şemsiri, Celamettin Yusuf Gürani, Abdurrahman Nurettin Mısri, Mehmet Zeynettin Hafi. Velayetnameler. Yalnız tasavvuf bakımından değil, Anadolu'da düşünce, inanç ürünlerinin oluşumu yönünden görülürse, Velayetnameler çok ilginç belgelerdir. Bunlardan olayların akışı, bir takım bilimsel gerçeklerin kanıtlanması konusunda tarih belgesi olarak yararlanma, bir tarih olayını açıklamada kesin belge diye ışıklanma söz konusu değildir. Bir velayetnamede anlatılan olayın tatlılığı, ilginçliği, onunla yakınlığı olan kimselerin hangi niteliklerle görüldüğü, görülmek istendiği nedeniyledir. İnsan yaşamsal gerçeğinden koparılır, doğaüstü bir varlık durumuna getirilir, tanrısal niteliklerle donatılır, erdirilir, zamandan, yerden soyutlanır. Elimizde birçok velayetname vardır. Bunlar eleştirel bir yöntemle incelendiğinde karşımıza doğal durumların ötesinde sevilesi bir can çıkıverir. Bu canın zaman, uzam boyutları içinde yeri yoktur. O halkın yaratıcı düş gücünün ürettiği bir üründür. Bu nedenle bu tür yapıtları tarih olaylarını açıklığa kavuşturmada tartışılmaz birer belge gibi görmek, görmeye kalkışmak insanı bağışlanamaz yanlışlıklara sürükler. Tasavvuf insanın ermişliğini, tanrısallığını doğal gören, bu konuyu tartışmak, eleştirmek şöyle dursun, gündeme getirmek bile istemeyen bir inanç akımıdır. Bu alanda yapılan, yapılacak bir çalışmanın hepsinden önce ön yargılardan, duygusal eğilimlerden elden geldiğince uzak kalması, yeterince soğukkanlılıkla konuya yaklaşması gerekir. İnsani, onunla ilgili belgeyi olduğu gibi görmek bilimin, özlendiği gibi görmek ise duyguların işidir. Bilimsel yaklaşımın en sakıncalı, en tiksindirici karşıtı ön yargıdır. Araştırıcının önceden benimsediği bir görüşü kanıtlamak için konuya konu dışında kalan bir tutumla sokulmaya çalışmaktır. Ne üzücüdür ki ülkemizde en çok görülen, belli odaklarca övgüyle karşılanan tutum böyledir. Bir konuyu oluşturan pek çok öğe vardır. Bu öğeler arasında özdeşlik, benzerlik bulunabilir. Bunları ölçülü bir anlayışla karşılamak, değerlendirmek bilimsel yöntemin kaçınılmaz özelliğidir. İşe gelen, tutuma elverişli görülen bir benzerliği temel kanıt sayarak işe girişmek, yalnız araştırıcıyı değil, okuyucuyu da yanıltır. Özellikle o araştırıcıyı tartışılmaz bir yetki diye benimseyen okuyucu, yanılgıdan yanılgıya sürüklenir, doğruyu göremez duruma gelir. Böylesi tutumların Osmanlı toplumunda bir kural olduğunu, araştırmanın sonucunu beklemeden bir ön yargıyla çalışmayı sonuçlandırma düşüncesine kapılma yoluna gidildiğini çok mu çok görmüşüz. Oysa bilimsel olan bu değildir. Bilimsel tutum kişiyi düşündüğüyle, inandığıyla çelişik duruma düşürebilir. Bambaşka, istenmeyen bir sonuç ortaya koyabilir. Buna karşı direnmenin, önceden düşünülen, özlenen sonuca varmanın yollarını arayarak konuyu saptırmanın gereği yoktur artık. Bu konuyu biraz irdeleyelim. 19. yüzyıl sonlarında ülkemizde Osmanlıcılık, İslamcılık, Turancılık adlarını taşıyan, birbiriyle uzlaşma olanağı bulunmayan üç akım doğmuştur. Bu akımlara bilimsel bir gözle bakıldığında ilk görülen, hepsinin bir ön yargıyla işe başladığı, olayın sonucunu inceleyerek değil de özlenen tutumla varılmak istendiğidir. Osmancılık, Osmanlı Devleti'nin hangi koşullar altında gerilediğini, yıkılmaya yüz tuttuğunu bilimsel verilere, toplumsal olaylara dayanarak araştırmaya yanaşmaz. Bütün suçu batılılaşma eğiliminde görür. Devletin Kanuni Süleyman döneminde yıkılmaya başladığını ne görmek ne de duymak ister. Bütün suç Tanzimat girişimindedir. Oysa Avrupa'da başlayan hızlı gelişmenin Osmanlı yönetimini böyle bir sonuçla karşı karşıya getireceği, İçine kapalı yaşamının bir devleti ayakta tutmaya yetmeyeceğini, dünyaya açılmak, kabuğunu kırmak gerektiği daha basın evinin kuruluş yıllarında açıktı. Yenileşmeyi bilmeyenin yenileşene yenik düşeceği bir tarih koşuludur. Osmanlıcılığın yeniliğe karşı çıkışı bilimsel yoksunluktan kaynaklanıyordu. Onun gözünde bilim denince medresede okutulan tefsir, fıkıh, hadis bunun gibi anlaşılıyordu. Oysa batıda dinlerin tanrısal bir varlık saydığı gök katlarının öyle olmadığı, nesnel bir yapı taşıdığı çoktan anlaşılmıştı. Güneş, ay, yıldızların insanlara yol gösteren tanrısal ışık kaynakları değil, üzerinde yaşadığımız dünya ile özdeş öğelerden kurulu nesnelerdi. Üzerinde ya Hayderi Kerrar yazılı Yeniçeri kılıcının birkaç saatlik uzaktan gelen öldürücü savaş aracı karşısında yapacak işi kalmamıştı. Dibine değil de dar çevresine ışık veren mumun karşısına mumu da aydınlatan elektrik çıkıvermişti. Tanrısal niteliği taşıdığı sanılan canlı varlıkların diriliği nelerden kazandığı ortaya konmuştu. İşte bunun gibi yüzlerce yeniliği göremeyen büyük bir topluluğun yönetimi Önce yavaş yavaş, için için, sonra birdenbire karşısında uygarlığın ezici gücünü görüverdi. Artık gerileme, duraklama değil, yıkım kaçınılmazdı, acıdır, anımsanması bile insanı ürpertir, sarsar. İslamcılık gelişen Avrupa uygarlığı karşısında kurtuluşu İslam'ın ilk yıllarına, asr-ı saadete dönmekte görüyordu. Oysa oraya dönebilmek için de gene Avrupa'nın buluşlarından yararlanma gereği vardı. Egemenlik başka etkenlerin eline geçmiş, us üstünlüğünü açıkça göstermişti. Us'un üstünlüğü bir varsayım değil, nesnel kanıtlarla, buluşlarla gözler önüne dikilmişti. İnanmak, bilimin ağırlığı altında başka araçlar bulma gereğindeydi. Mumun gidemediği yere elektrik gidiyordu. Uygarlığın bulduğu bütün öteki buluşları aşıyordu, denetimi altına alıyordu. Yapılacak iş uygarlığa ayak uydurmak, uygarlığının getirdiği koşullara göre inanmak, davranmaktı. Bu da olmadı. Sonuç birincisinden başka türlü değildi. Bu iki görüşün kendine göre bir bilim anlayışı, araştırma inceleme yöntemi de vardı. Ancak uygarlığın gerçekçi, gerektirici yöntemiyle bağdaşmıyordu. Ölçü ön yargıydı. Bilimsel sonuca önem veren yoktu. Üçüncü akım Turancılıktı. O da yöntem olarak yeni değildi. Amacı başka olmasına karşılık gidişi ötekilerle özdeşti. Bir takım ön yargıları, özlemleri vardı. Ancak bilimsel verilerle bağdaşamazdı. Çağın gerçekleri böyle bir ülkünün uygulanması şöyle dursun, gündeme getirilmesine, tartışılmasına bile karşıydı. Bu görüş Anadolu'yu 1071 ile başlatıyor. Ondan öncesini kendinden saymıyordu. Bütün uygarlık ürünlerinin, Türklerle ilgili olanların kaynağını Asya'da arıyordu. Bütün sorunların çözümünde kaynak, odak Asya'ydı. Anadolu'da 1071'den sonra ortaya konan bütün başarıları, inanç kurumlarını Horasan'dan gelen erenlere bağlıyordu. Türk düşüncesi, Türk sanatı, Türk uygarlığı 1071 ile başlamış. Anadolu ilk çağından önemli bir yeri kalmamış kanısındaydı. Bu bilimsel olmayan, ayakları yere değmeyen bir ön yargıydı. Tarih gerçekleriyle uzlaşır yanı yoktu. Sonunda o da verimli olmadı. İlerleyen Batı onu da hızla geride bıraktı. İlerleyen uygarlık çok daha geniş boyutlu, büyük bir dünya serdi gözlerimizin önüne. Bu dünyanın ışıldığı deney bilimlerinin kesin ölçüleriydi. Ülkelerin cılız mumları değil. Şimdi bu açıklamanın, bu üç akımın velayetnamelerle ne ilgisi var diye bir soru belirir kişinin belleğinde. Çok mu çok ilgisi vardır, onu aydınlatmaya çalışalım. Anadolu'da gelişen, yayılan tasavvuf kurumlarının hepsini Asya'dan getirmek, özellikle Bektaşilikle benzerlerini Yesevilikten türetmek bu üçüncü akımın ülküsüdür. Bu ülküyü savunanların bu konulardaki çalışmaları, yayınları incelendiğinde ilk göze çarpan bu tutumdur. Şimdi şu velayetnamelere bakalım. Otman Baba, Hacı Bektaş Veli, Seyyid Ali Sultan, Hacım Sultan, Abdal Musa adlarını taşıyanlar hepsi Horasan'dan gelmiştir. Öyle söyleniyor. Onlarla ilgili bütün tarikatlar Horasan kökenlidir. Hepsi Horasan'dan Anadolu'ya gelir, kısa bir süre içinde çevresinde on binlerce insanı toplar, şaşırtıcı genişlikte bir etki alanı yaratır, inançlarını yayar. Kuşkusuz Asya'dan gelen toplulukların getirdikleri inanç, düşünce ürünleri, gelenekler vardır. Bu bir tarih gerçeğidir. İnsan gittiği yere bir takım birikimler taşır. Ancak getirdiği bu birikimlerini yaydığı yerden de başka birikimler edinir. Özellikle çevresinde toplananların daha önce edinilmiş inanç varlıklarını, düşünce ürünlerini birden ya da kısa bir süre içinde büsbütün ortadan kaldıramaz, değiştiremez. Velayetnameleri okuduğumuzda onlarda geçen inanç öğelerini oluşturan özlerin Asya'da bulunmadığı, öyle bir düşüncenin doğmasına oranın uygarlık anlayışının, yaşama tutumunun uygun olmadığı görülür. Anadolu'da yaşayan insanların Horasan erenleri gelmeden önce başlarının içinde boş oyuklar mı vardı da sonradan dolduruldu? Bu inanılır bir olay değildir. Ancak kişinin düş gücünde yaratmanın da sınırı yoktur. Elimizde bir Hacı Bektaş makalatı vardır. Bu yapıt Arapçadır. İçinde ayetler, hadisler yer alır. Peki Hacı Bektaş Veli o dönemde Anadolu'da kimlerle Arapça konuşuyordu? Arapça Anadolu'da öylesine yaygın mıydı? Hacı Bektaş Veli'nin Arapça bildiğini, Anadolu halkıyla Arapça konuştuğunu gösteren güvenilir bir kaynak bilmiyoruz. Bu yapıt sonradan yazılmış, benzerleri gibi Hacı Bektaş Veli adına düzenlenmiştir. Bütün makalat kitapları öyledir. Daha önemli bir sorun var ortada. Hacı Bektaş Veli makalatında görüldüğü gibi Kur'an'da, hadislerde birkaç yerde birden bulunma anlamına gelen tayi mekan var mıdır? Söz gelişi kutsal kitapların hangisinde tek tanrıcı dinlerdi, bir peygamberin birkaç yerde birden göründüğünü bildiren bir tümce vardır? Kayaya binerek arkadaşlarını karşılamaya giden, arslana binerek yöre yöre dolaşan, postun üstünde dalgalı denizleri aşan, bir cuma namazını birkaç yerde birden kıldıran, ayakkabılarının içinde namaz kıldırdığı yüzlerce kilometre uzaklıktaki yerin kumları görülen hangi peygamber vardı? Bu tür örnekleri karşılaştırmalı nitelikte istediğimiz gibi çoğaltabiliriz. Sonuç değişmez. Burada bizim için önemli olan bu sevimli yapıtları bir takım ağır sorunların çözümünde tarih belgesi olarak kullanmanın tutarsızlığını sergilemektir. Bu yapıtlar içeriği ne olursa olsun insanların duygularını, düşsel buluşlarını, yaratıcı yeteneklerini göstermek için birer belge olabilir. Ancak tarih olaylarını bilimsel ortamda açıklamada kullanılamaz. Hacı Bektaş Veli'nin Ahmet Yesevi'nin iki dizesini okuduğunu ileri sürerek, Bektaşiliği Yesevilikten türetmek bilimsel bir tutum olamaz. Olur diye gösterilirse ancak yazanı kandırır. Velayetnamelerin ortaya çıkışında başlıca etken toplumu oluşturan bireylerin, özellikle kırsal kesim insanlarının düş gücüdür. Nitekim bu yapıtlar incelendiğinde doğaüstü diye nitelenen olayların daha çok kırsal yörelerde geçtiği anlaşılır. Söz gelişi, kırsal kesim insanları şeyhlerle ilgili doğaüstü başarıların kendi yörelerinde değil de uzak illerde, başka bölgelerde geçtiğini söylerler. İllerde oturanlar da bunların kırsal yörelerde gerçekleştiği kanısını taşırlar. Bu tür olayların gerçekten yaşandığına inananlar içinde tanık gösteren yoktur. Gösterilen tanıklar da ya bilinmez ya da onlarla buluşup görüşmek olanağı yoktur. Olay sonradan süslenir, düzenlenir, biçimden biçime sokulur. Hamza name, batta name gibi yapıtlar böyledir aşağı yukarı. Halkın yaratıcı düş gücü ortaya koyduğu olaya önce başkalarını, uzaklardakileri inandırır, sonra kendi inanır. Bu tür düş ürünlerinin sayısı bilinmez. Halife Ali'nin kendi ölüsünü taşıyan deveyi yularından tutup çektiğini anlatan öyküyü hepimiz biliriz. Ölüleri dirilten, körleri gördüren, İsa'ya ellerinden, ayaklarından çakılacağı ağacı taşıtan din tarihi bu olay karşısında insanın güçsüzlüğünü, başkalarını kurtarmak için tanrısal istençle acıya katlanma diye niteler. Üstelik Tanrı'nın oğlunu. Böyle inançla ilgili olayları us ilkelerine göre açıklamaya girişmenin gereği yoktur. Us'un dışında geçen bir konuyu, us'un sınırları içinde görmeye çalışmak kendi kendini aldatmadır. O tür olayları birer insan başarısı, düş ürünü olarak anlamak en çıkar yoldur. Şeyh Bedrettin'le ilgili söylentilerin ne denli tutarlı olduğunu, onun yapıtlarını okuyunca anlamak kolaydır. Yunus Emre'nin 3000 şiir yazdığı, bunlardan binini sulara attığı, binini uçurduğu, binini de sonraya bıraktığı öyküsünü bilmeyen yoktur. Seyyid Nesimi'nin yüzülen derisini sırtına atarak Bağdat yollarında dolaştığını da çok duyarız. Süleyman'ın kuşlarla konuştuğu, esen yerlere egemen olduğu neredeyse doğal karşılanır. Hammurabi'nin yasasını Tanrı ile konuşarak, ondan aldığı buyrukla düzenlediğini gösteren, kaya kabartmaları ile konuşturan İsa'ya ölüleri dirilttiren, şeyhe birkaç yerde birden cuma namazı kıldırtan, Hacı Bektaş Veli'yi arslana, kayaya bindirip gezdiren insanın düş gücü, velayetnameleri de yazar, yazdırır. Ancak düş gücünün bu başarısı tarih belgesi olarak sorunları aydınlatmaya yetmez. Velayetnamelerde görülen olayların belli nitelikleri vardır. Bunlar değişmez. Aşağı yukarı ortak konular durumundadır. Bunları üçe ayırabiliriz. 1. Olayın tanığı yoktur. Tanık diye gösterilenleri birer gerçek kişi olarak konuşturma olanağı bulunamaz. 2. Olayın yeri, olayı yaratandan çok uzaklardadır. Olayla ilgili kişilerin kimlikleri açık değildir. 3. Yaşanmış gibi gösterilen olay zamanın sınırları dışındadır. Bu üç olay türünün yazıya geçirilmesi ermiş kişiden yıllarca sonradır. Şimdi yukarıda gösterilen bu olumsuz durumlara bakarak velayetnameleri değersiz mi sayacağız? Kesinlikle değil. Onları birer dönemin ekin ürünleri olarak göreceğiz. uygarlık alanında gerçek yerine koymaya çalışacağız. Onlar ortaya kondukları çağın insanını anlamadı, onun düşünce alanını tanımada çok önemli belgelerdir, ürünlerdir. Sanrı'nın daha peygamber göndermeyeceğini bildiren son din Müslümanlıktır. Kur'an'ın bu kesin bildirişi karşısında insanın yaratıcı düş gücü durmuyor, daha sınırlı bir alanda dinle büsbütün bağları koparmadan yeni ürünler üretiyor. İşte bunlardan bir bölümü de velayetnamelerdir. Ermişler halkın gözünde üstün nitelik taşıyan saygın kişiler, ortamın uygunluğu oranında tanrısal görevlerle ortaya çıkmış görünüyorlar. Molla caminin bir dörtlüğünde Mevlana için peygamber değilse de kitabı vardır demesi çok ilginçtir. Velayetnameler incelenirken ortaya kondukları çağın tarih bakımından toplumsal durumu, uygarlık aşaması göz önünde bulundurulmalıdır demiştik. Bunun yararı şudur. Velayetname düzenleyen kimse kendini ne denli gizlese de çağının dışına çıkamaz. Dili, inançları, duyguları, toplumsal eğilimleri, çevresi, bu çevreyle olan ilişkileri iyi bir araştırıcının gözünden kaçmaz. Özellikle dilde geçen kavramlar, simgeler, imler, onların taşıdığı anlam içeriği, umulmadık gerçekleri sergiler. Söz gelişi, evrenin yaratılışı olayında bir kimse çıkar da, Tanrı ışıktır, yaratılış bu engin ışıktan doğuştur, bu nedenle Tanrı önsüzdür, derse burada durmak gerekir. Yeni Platonculuk dışında böyle bir görüş yoktur. Tek tanrıcı dinler böyle bir düşünceye kesinlikle karşıdır. Bu düşünce Plotinos'tan gelmektedir. Tasavvufun benimsediği bu görüşün başka bir kaynağı yoktur. Öte yandan İsa'nın 12 arkadaşını, havariler, göz önüne getirerek Bektaşilik'te görülen 12 imamı Hristiyanlığa bağlamak da yanlıştır. Çünkü 12 sayısının kutsallığı İslamiyet'ten önce 3000 yıllarına gider. Asya Türklerinde 12 sayısıyla ilgili söylenci ürünleri Ahmet Yesevi'den çok mu çok öncedir. Üstelik şeriatta 12 sayısının kutsallığı söz konusu değildir. Dahası İslam dinine göre Tanrı dışında kutsal bir varlık yoktur. Tarikatlarda sayılarla ilgili etkilenmeler vardır. Ancak tek kaynağa bağlanamaz. Daha eskiden gelen birikimleri gerektirir. İşte velayetnamelerde geçen olağanüstü olayları da ermişlerin kişiliğinde simgeleşen eski birikimlerde arama gereği gündeme geliyor. Kadınla erkek eşitliğini benimseyen, öneren bir tek tanrıcı din yoktur, olamaz da. Nedeni, çok tanrıcı dinlerde kadın tanrıçadır, yüceltilmiştir, tanrılarla eş güçtedir. Kübele'nin tanrılar anası olarak kutsandığı düşünülsün burada. Bir tek tanrıcı din bu kadın erkek eşitliği kurumunu çok tanrıcı dinlerden olduğu gibi alamaz. Alırsa bu konuda eskiye karşı çıktığına yaslanmış olur.